Ayrım 16, sayfa 176. Emre göğüs ve boynundaki acılarla haykırmamaya çalışarak gözlerini açtı. Garip garip bulunduğu yeri tanımaya çalıştı. Çektiği acılar sonunda onu uyandırmıştı. Gerçi buna uyanmaktan çok ayılmaya çalışmak demek daha doğru olacaktı. Burnu müthiş sızlıyordu. Güçsüz kolunun titreyen parmaklarını kırık burnuna götürdü. Dayanılmaz bir acı hissetti. Ufak bir odaya hapsedilmişti. Olayları anımsamaya gayret etti. Kızların kendisini giydirişlerini, sonra işkenceci adamın kırık burnuna savurduğu yumrukla yeniden kendinden geçişini hatırladı. Bir ev depremde sallandığı zaman tavandaki kiriş ve kolonlardan tozlar nasıl dökülürse, düşleri de titreyen tüller gibi yavaşça döküldü. Buradan kurtuluşu olmayacaktı. Hareketsiz kalmak bir anıyı tüm canlılığıyla tutmada hiçbir işe yaramaz ne yazık ki. Onun görevi buradan kaçmaya çalışmaktı. Ürkerek üstüne başına baktı. Pantolonu ve gömleği üstündeydi. Fakat bedeninden leş gibi, rahatsız edici, burun tırmalayıcı, kurumuş kan kokusu yükseliyordu. Gömleğinin açık düğmelerinden kıllı göğsüne bakınca irkilmeden duramadı. Göğsü pıhtılaşmış kendi kanıyla kaplıydı. Tüm gücünü kullanarak ayağa kalkmaya çalıştı. Tek eşya sadece zemindeki şilte olduğundan bu kasvetli yerde bir şeylere takılma sorunu yoktu. Zor da olsa ayağa kalkmayı başardı. Bacakları beyninin verdiği emirlere direniyordu. Ufak odanın bir kapısı, bir de baş hizasında demir parmaklık penceresi vardı. Kapı nasıl olsa üstüne kilitli olmalıydı. Onu açmayı denemedi bile. Ayaklarını sürte sürte pencereye yaklaştı. Bahçeye mi yoksa bir ormana mı baktığını anlamadı. Yaprak dökülmeyen tropikal devasa ağaçlar, okaliptüsler ve bölük pörçük irili ufaklı bir yığın yeşil nebatat gözüne çarptı. Güneş hala batmamıştı ve demir parmaklıklı pencerenin camı olmadığından içeriye adaya özgü baharat kokusu doluyordu. Çok susamıştı Emre. Bunca zaman sonra hala ölmediğine şaşıyordu. Ama fena hırpalanmıştı ve durumu gittikçe kötüye gidiyordu. Daha fazla ayakta duramadı. İnleyerek şiltesine döndü, sırtını duvara dayayarak oturdu. İşkenceci adamın kendisini öldürmek için daha ne beklediğini düşündü. Mesleki itibarını bir hiç uğruna berbat etmişti. Yaptığı hatayı kendisi bile affedemiyordu. Çocukça, aptalca bir tuzağa düşmüştü. İnanılır gibi değildi. Zaman zaman ölmeyi istedi. Güneş batıp odanın içi zifiri karanlığa büründüğünde bu isteğinin de çok saçma olduğunu idrak etmeye başladı sonunda. Vücudu acıdan kıvranıyordu ama bu acıların öldürücü olmadığı açıktı. O gaddar herif nedense birden işkenceyi yarım bırakmıştı. Bir sebebi olmalıydı. Sabahtan beri ağzına bir lokma koymamıştı. Açlık sorun değildi. Zaten yemek yiyecek hali de yoktu. Fakat susuzluk dayanılır gibi değildi. Gözleri kararıyordu. Her an bulutlu bir baygınlığın ya da kendinden geçme diye adlandırılabilecek bir ortama geçmesi söz konusuydu. Dayanamayacağını hissediyordu. Tam o sırada kapıdan akseden bir takım sesler duydu. Ayık kalmaya çalıştı. Biri kapının kilidini çeviriyordu. Ardına kadar açıldı kapı. Bol bir ışık hüzmesi dışarıdan içeriye hücum ederek koni biçiminde karanlık odanın zeminini aydınlattı. Işıksız ortama alışan Emre gözlerini kıstı. Oturduğu yerde olduğundan da fazla iri görünen gölgeye baktı. Kızlardan biriydi bu. Işık arkadan vurduğu için tam net olarak hangisi olduğunu çıkaramadı. Zaten ne fark ederdi ki, işkenceci olmaması daha önemliydi. Fahişe kapının önünde öylece durarak Emre'yi süzdü. Demek kendine geldin. Sesinden tanımıştı. Yerli olanı Sepu'ydu. Kımıldamadan duruyordu eşikte. Bir kolunu kapının kasasına dayamıştı. Diğer elinde bir tabanca tutuyordu. Acıktın mı? Sesini çıkarmadı ajan. Cevap alamayınca fingirdek bir kahkaha attı Sepu. Sen bilirsin. Birden susmanın anlamsızlığını kavradı Emre. Susadım diye inledi. Yerli kadın gülümseyerek ne söylediğini anlamıyorum ki diye omuz silkti. O zaman genç adam farkında olmadan Türkçe konuştuğunu idrak ederek susadığını bu sefer İngilizce tekrarladı. Sepu başını sallayarak kapının önünden çekildi. Fakat kapıyı kapatmamıştı. Emre bir an ümide kapılır gibi oldu. Hatta yerinden fırlamayı bile düşündü. Ne var ki vücudu öylesine güçsüz kalmıştı ki ayağa kalkması ya da firar için bir teşebbüste bulunması adeta olanaksızdı. Kalkamadı zaten. Az sonra Sepu elinde plastik bir maşrapa ile geri döndü. Bu defa yanına kadar geldi. Al iç bakalım. Su soğuk değildi ama Emre kana kana içti. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Biraz daha iyi misin? Ajan başını salladı. Yemek istemediğine de emin misin? Yiyecek halim yok, çok canım yanıyor. Bir şeyler yemelisin yine de, meyve getireyim mi? Hayır, teşekkür ederim. Bu ilgi de neden acaba diye düşündü Emre. Bir iki saat evvel kendisini öldüreseye döven insanlar şimdi onun sıhhatiyle ilgileniyorlardı. Ajan başını kaldırarak Sepu'ya baktı. Kız yine yarı çıplaktı. Sırtında sabahki mayosu vardı. Neden başka giysi değil de mayo diye düşündü Emre. Deniz kenarı bir yerde olmadıkları muhakkaktı. Pencereden gördüğü kadarıyla orman içinde gibiydiler. Titrek bir sesle, "O burada mı?" diye sordu. "Mokado mu? Korkmana gerek yok. O gitti ama yine gelecek." Ajanın suratı ekşidi. "Çok canı yaktı değil mi? Öyledir o. İnsana acı vermeye bayılır. İşinin de tam ustasıdır. Yeniden işkence yapmaya başlarsa sana tavsiyem konuş. Susmanın veya aptalca direnmeye çalışmanın sana hiç yararı olmaz." "Taktik bu," diye düşündü Emre. Ayıldığını anlayınca şimdi onu değişik bir yöntemle konuşturmaya çalışıyorlardı galiba. Bu sefer sorgucusu Sepo olacaktı. Emindi, o lanet yerle de Cina da içerideydiler. Kız gitmiyordu başından. "Cina nerede?" diye sordu Emre. Kız kıkırdadı yeniden. "Ne o, onu benden fazla mı beğendin? Yoksa onunla oynaşmak mı istiyorsun yeniden?" Emre hayır anlamında başını iki yana salladı. "Hadi hadi numara yapma. Siz erkekler hep aynısınızdır. Fırsatını bulur bulmaz sevişmek istersiniz." "Deli mi bu?" diye düşündü Emre. Hangi erkek tüm bu yaşadıklarından sonra sevişmek isterdi ki? Ayrıca elini kolunu kımıldatacak hali yoktu. Birden Sepo'nun çıplak ayağının kasıkların arasına uzandığını fark etti. Ereksiyona geçip geçmediğini anlamak istiyordu. Bu bir numara değilse gerçekten hasta olmalıydı. Husiyelerindeki acı hala tam olarak geçmemişti. İnledi Emre. "İstersen Cina'yı da çağırayım. Belki o yardımcı olur." "Delisin sen," diye bağırdı genç ajan. "Görmüyor musun? Şu anda sevişmeyi düşünecek halde miyim?" Sepo ayağını çekti. "Demek yanılmışım. Ben de seni sıkı bir adam sanmıştım. Çok yazık." "Lanet olsun ikinize de. Rahat bırakın beni." "Ne oluyor orada?" Bu Cina'nın sesiydi. Emre kapıya dönüp baktı. Dışarıdan akseden ışıkta şimdi beyaz tenli öteki fahişe belirmişti. "Ne o, yoksa bensiz adamın tadına mı bakmaya kalkışıyorsun Sepo?" kıkırdadı yerli kız. "Niyetim oydu ama baksana bunda hiç iş yok. Bizi reddediyor. İçi geçmiş bunun." İki fahişe kendi aralarında hızlı hızlı Malayca bir şeyler konuştular. Biraz kuşkulu, biraz tedirgin bir ifade vardı sanki ses tonlarında. Konuşmaları uzadı gibi geldi Emre'ye. Sonra birden Cina'nın yerdeki şilteye eğilerek bacaklarının arasına kaydığını gördü. İnanamıyordu bir türlü, fermuarını kurcalıyordu. Kıza mani olmak istedi, beceremedi. Bedenindeki değişikliği kendi de dehşete kapılarak fark etti. Ereksiyona geçiyordu. Erika gün batarken yeniden duşa girdi. Bu lanet memleketin nemi dayanılacak gibi değil diye homurdanıyordu. 1-2 saat uyuyup kalktığında bütün vücut ter içinde kalmıştı. Duştan sonra saçlarını tararken otel tuvaletinin aynası önündeki açık el çantasına göze ilişti. Stanley'in yattan ayrılırken kendisini araması için bıraktığı kartviziti gördü. Bir an aklından onu aramayı geçirdi, sonra onu silkti. Hiç anlamı yoktu. Stanley tükenip bitmiş bir adamdı artık. Onunla yıllar sonra yemek yiyip vakit geçirmenin hoşa gidecek hiçbir yanı yoktu. Galiba gerçekten alkolik olmuştu. O halde kendi yüzünden düştüğünü söylediği zaman gülmüştü Erika. İnanılacak şey değildi. Bir erkeğin bir kadınla baş başa geçen tek bir haftadan sonra böylesine araz bırakacak bir hastalığa tutulacağına onun kafası yatmazdı. Ayrıca Stanley o denli hassas biri de değildi. Moskova'daki başarısızlığı nedeniyle buraya sürülmüş, burada da kendini içkiye kaptırmış olabilirdi. Ama sırf kendisine olan aşkı ve unutamaması nedeniyle bu hale düştüğünü söylemesi herhalde uyuşmuş beyninin yeni yarattığı bir fantezi olmalıydı. Ya da yeniden kendisine yaklaşabilmek için icat ettiği şık bir tavlama yöntemi. "Aptal, beni hiç tanımamış," diye mırıldandı içinden. Şayet yeniden böyle bir birleşmeyi kendi istemiş olsa Stanley'in çabalarına hiç gerek yoktu. Gider ve koynuna giriverirdi. Saçlarını taramaya devam ederken 5 yıl sonra gördüğü adamın hayalini yeniden gözlerinin önünde canlandırarak Moskova'daki günleriyle mukayese etmeye çalıştı. Gerçekten çok çökmüştü İngiliz. Altın sarısı saçları epey seyrelmiş, yüzündeki seyrek çiller kahverengi yaşlılık lekelerine dönüşmüştü. Oysa o kadar yaşlı da değildi. Saçlarını taramayı bitirince Stanley'i de unuttu Erika. Nasıl olsa onu bir daha hiç görmeyecekti. Burada da karşılaşmamayı dilerdi. Eski ve mutlak unutulmuş bir anı da olsa adamı Moskova'daki haliyle anımsamayı tercih ederdi. Aynanın karşısında hafif makyaj da yaptı. Gertruper'in dayanamayarak otele kendisini ziyarete geleceğini ummuştu fakat gelmemişti zavallı. Ondan hiç hoşlanmamıştı Erika. Çok itici biri olarak görüyordu onu. Sevimsiz, bencil, parayla her şeyi satın alabileceğini sanan bir yağ tulumu. Fena halde tutulmuştu, hatta evlenme teklif edecek kadar. Zamanı ve fırsatı olsa onu daha fazla üzmek isterdi, hatta bundan zevk de alırdı. Ne yazık ki bu şansı yoktu. Yarın bu berbat ülkeden uzaklaşacaktı. Odanın içinde gayesizce dolaştı, balkona çıktı. Güneşin batmasına rağmen hava dayanılmayacak kadar sıcaktı. Hemen içeri girdi. Rupert'in konforlu yatından sonra otel odası çok yavan ve konforsuz görünüyordu gözüne. Herhangi bir aksilik olmaması için akşam yemeğini bile odasında yemeye karar vermişti. Manado da fazla göze çarpmak istemiyordu. Şimdiye kadar işler yolunda gitmiş sayılırdı ama bazı tehlikelerin başına iş açacağını hesap etmek zorundaydı. Bu ufak sahil kentinde düşmanları vardı. Birbiri peşine iki sigara içti. Yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştı. Sonra yattan ayrıldığına pişman oldu. Acele ve yeterince düşünmeden karar vermişti. Bunu yakıştıramadı kendisine. Yatı bir gün evvel terk etmesinin asıl nedeni Rupert'in son anda kendisine engel olmaya kalkışmasından duyduğu endişeydi. Ama çok anlamsız geliyordu bu şimdi. Rupert nasıl olsa engelleyemezdi gidişini. O kapasitede bir adam değildi. Ve tabii en önemlisi de çevirdiği dolaplar hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamasıydı. Canı bir gin tonik çekti. Oda servisinden içki ve hafif bir yiyecek istemeyi düşündüğü anda vazgeçti. En iyisi aşağıya inip restoranda yemekti. Belki biraz açılırdı. Çantasını aldı. Önce beyaz elbiseli nefret ettiği adamdan aldığı anahtarın hala yerinde durup durmadığını anlamak istercesine fermuarlı gözü açarak içine baktı. Anahtar yerli yerindeydi. Sonra glokunu gözden geçirdi. Yeniden çantasının içine tıktı. Derin bir soluk aldı. Aynadaki görüntüsüne son bir kez baktı. Tek kelimeyle şahaneydi. Beğendi kendisini. Canı eğlenmek istiyordu. CIA ajanları ve Cengiz baskın yaptıkları evden asık yüzle ayrılmışlardı. Evde kimse olmadığı için belki birize rastlarız diye rahat rahat inceleme yaptılar. Fakat dişe dokunan tek bir şey bulamamışlardı. Ev eşya yönünden son derece fakirdi. Yatak odalarında birer yatak ve iskemlelerden başka bir şey yoktu. Sanki sırf Emre için kiralanmış boş bir yerdi. Evin tek lüksü mutfaktaki buzdolabıydı. Raflarda da plastik birkaç tabakla çatal bıçak bulmuşlardı. Buzdolabında tek rastladıkları şey iki şişe suydu. Şayet yatak odalarından birinde taze ve pıhtılaşmış kan izleri bulmasalar, Habibi'nin kendilerine oyun oynadıklarını sanacaklardı. James şiddetle bağırdı. Lanet olsun, bin kağıt boşa gitti. O ayyaş İngiliz'e inanmayacaktık. Bize numara çekti. Hayır dedi Cage, onu tanırım, böyle şeylere kalkışmaz. James kızgınlığını yenememişti henüz. Bu işte öğreneceğin daha çok şey var evlat. Mesleğin incelikleri Langley'in okullarında öğrenilmez. O alkolik herif paramızı aklınca çarptı. Onu bir ele geçirirsem unutamayacağı ders vereceğim. Mr. Moore bunu yapmaz. Richard lafa karıştı. Hiç olmazsa herifin ya da kızların evini tespit ettik. Bu da bir kazançtır. James bu defa da Richard'a dönerek söylendi. $1000 karşılığında mı? Yapma dostum, rezil olduk. Durumu yukarıya nasıl açıklayacağız şimdi? Bizi hemen görevden alırlarsa hiç şaşma. Yaşadığımız tam bir fiyasko. Cengiz biraz da utanarak konuşmalara karıştı. Acaba diye fısıldadı, bu oyunu şu bahsettiğiniz polis müdürü tezgahlamış olamaz mı? Ajanlar dönüp işin başından beri sessiz duran MİT ajanına baktılar. Richard sakin bir sesle, ''Nasıl Mr. Tamer?'' diye sordu. ''Çok basit, Habibi dediğiniz müdür ikili oynayabilir. Yani M16 ajanı ile anlaştıktan sonra durumu arkadaşımı kaçıranlara bildirmiş olamaz mı? Ne de olsa o da bir yerli, ada halkından. Bu şekilde hem parayı götürür hem de yabancı ajanları zor duruma sokabilir.'' Ajanlar bir an tereddütle Cengiz'e baktılar. Cengiz konuşmasını sürdürdü. Belki bu işin tek aksayan yanı polis müdürüne duyulan güven hissidir. Mr. Moore da ona inanmakla hata etmiş olabilir. Başından beri bana solak geldi zaten. Adanın yerli polis müdürünün ne sebeple olursa olsun yabancı ajanlarla bu tür bir ilişkiye girmesi pek doğal değil. Hele $1000 gibi az bir para için. Richard, Mr. Tamer doğru düşünüyor galiba dedi. Korkarım biz buraya baskın yapmadan önce Habibi ihbar etmiş olmalı. Onlar da rahat rahat kaçabildiler. Allah kahretsin diye homurdandı James yeniden. Bu neyi değiştirir? Hem kuşu kaçırdık hem de afiş olduk. Şayet Habibi de Osuva'nın adamı ise ki kuvvetle muhtemelen öyledir, her şey yatmış demektir. Bu operasyonun bitti nazarıyla bakabiliriz artık. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Buna o kadar emin olmayın Mr. Harris dedi Cengiz yumuşak bir sesle. Olaydan sonra Türk ajanları bir türlü sıcak bakamayan James alaycı bir şekilde ''Ne demek istediğinizi açıklar mısınız lütfen?'' dedi. Cengiz hiç istifini bozmadan ''Aklıma bir fikir geldi de'' diye mırıldandı. Gert Rupert elektronik posta servisinden aldığı şifreli talimatı yazıcısına nakletti. Sonra kilitli dolabından çıkardığı şifre çözücüyü masaya koyarak yazıcıdan çıkan kağıdı incelemeye başladı. Satırlar ilerledikçe gelen talimat karşısında soğuk terler dökmeye başladı. Okuduğuna inanamadı. Bir hata yapıp yapmadığını anlamak için tekrar tekrar şifreyi kontrol etti. Emir net ve açıktı, hata etmemişti. Masadan kalkarken kalbine kurşun yemiş gibi şaşkındı. BND'de görev aldığından beri kendisini şoka uğratan en korkunç emirdi bu. Uzun süre kıpırdayamayarak şaşkın şaşkın yerinde bekledi. Olmayacak bir gücün ortaya çıkararak acı gerçeği değiştirmesini umdu. Ne var ki ajanların merkezden gelen emirler konusunda tartışacak veya reddedecek yetkileri yoktu. Neden sonra sakinleşebilmek için bir kadeh sek viski yuvarladı. İçindeki çöküntü yavaş yavaş yerini hiddete ve kızgınlığa bırakıyordu. Kamerasının banyosuna geçerek başını soğuk suyun altına soktu. Biraz toparlanır gibi oldu. Dahili telefonu açarak Kaptan Otto Schultz'tan Tayfa Deitmar Haman'ı derhal yanına göndermesini istedi. Tayfa kameranın kapısını tıkırdatmadan önce saçsız başını bir havluyla kurulayarak mümkün olduğunca demincek geçirdiği şokun izlerini silmeye çalıştı. Bilgisayarın başına yeniden otururken bir Havana prosu yaktı. Tabii görünmeye çalıştı. Az sonra Tayfa lüks kameradaydı. Deitmar Haman, BND'nin yattaki uzman elemanlarından biriydi. Sulawesi'ye özel bir görevle gönderilmişti ve görevi evvelki gece Cookiesnet'te bir başkası tarafından öldürülen gemiciyi katletmekti. Yata Ujung Pandang'da sırf bu iş için binmişti. 1.90 boyunda fazla iri cüsseli, beyaza yakın sarı saçlı biriydi. Ellerini önünde birleştirip silemediği Bavyera aksanıyla konuştu. ''Beni istemişsiniz Herr Rupert'' dedi. Gert sesindeki titremeyi hissettirmemeye çalışarak ''Az önce Berlin'den bir emir aldım.'' diyebildi. Deitmar keskin ve ifadesiz bakışlarını şişman adama dikmişti. Cümlenin sonunu getirmesini bekliyordu. ''Sana bir görev çıktı.'' Rupert'in emri bildirmekte zorlandığını hissediyordu. En iyisi kendin oku dedi Gert ve yazıcı çıktısını adama uzattı. Deitmar sakin bir şekilde kağıdı alarak okudu. En ufak bir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Yanılmıyorsam Ajan Erika Müller yatı terk etti değil mi? Evet, bana söylediğine göre Pilgrim's Hotel'e gitti. Ama bizi atlatmış da olabilir. Böyle bir sonucu hiç beklemiyordum. Kaçmış da olabilir. Belki şimdiye kadar çoktan Manado'yu terk etmiştir. O zaman ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Gelen talimat acilen ortadan kaldırılmasını emrediyor. Rupert'in sesi elinde olmadan boğuklaşmıştı. Umarım hala oteldedir. Gert başını salladı. Deitmar son bir kere şişman adama baktı. Aklından geçenleri belli etmiyordu ama onun kadına duyduğu zaafı yattaki beraberliklerinden anlamıştı. Başka bir diyeceğiniz var mı diye sordu. Yutkunan Rupert, işi mümkün olduğunca acısız halletmeye çalış dedi. O bir hain fakat ölürken acı çekmesini istemiyorum. Anlıyorum efendim. Stanley sırtına temiz bir gömlek giydi. Buruşmayan Hint keteninden yapılmış ceketini koluna aldı. Bir süre tabancasını beline takmakta tereddüt geçirdi. Artık silahlardan nefret ediyordu. Zaten onu kullanacak gibi de hissetmiyordu kendini. Her şeye rağmen yılların verdiği bir alışkanlıkla son anda yeniden fikir değiştirip tabancayı belindeki kılıfa geçirdi. O da şaştı bu işe. Şimdi daha güvenli hissetmişti kendini. Silahı kamufle etmek için mecburen ceketini de giydi. Artık Pilgrim's Hotel'e Habibi'yi görüp rüşvetini vermeye gidebilirdi. Acaba bu öğleden sonra neler oldu diye düşündü. CIA ajanları Okua kardeşleri ve Mokado'yu kıstırıp Türk ajanı kurtarmışlar mıydı? Ajanın kurtulması zayıf bir ihtimaldi ama belki kaçıranları konuşturabilirlerdi. Erika'nın hala başının dertte olduğunu biliyordu. Ona telefon numarasını vermiş, hatta ondan telefon da beklemişti ama bu saate kadar aramamıştı sevgilisi. Arayacak mıydı acaba? Bundan pek emin değildi Stanley. Fakat aramasını şiddetle istiyordu. Bu sabah tıraş olmuştu. Her gün tıraş olma alışkanlığını çoktan yitirmesine rağmen evinin banyosuna geçip aynada yüzüne baktı. İçinden bir his yeniden Erika'yı göreceğini söylüyordu. Atkinson aftershave'inden bolca bir miktar avucuna döküp yüzüne sürdü. Sonra yaptığından utanmış gibi aynadaki aksine bakıp gülümsedi. Aşık olmak komik bir şeydi. İnsanı ne olmayacak davranışlara sürüklüyordu. Temiz gömlek, Hint keteninden en iyi ceketini giymek, losyonlar sürmek hepsi Erika yüzündendi. Hiç anlamı olmayan çoktan kendini unutmuş bir kadın için. Belki şu anda o lüks yatta akşam yemeği hazırlığındaydı. Acaba Gert Rupert denen yağ tulumuyla aralarında bir ilişki var mıydı? Muhtemelen öyle olmalıydı. Niye kendimi aldatıyorum diye hayıflandı. Erika onu çoktan unutmuştu. Her halinden belliydi bu. Boş ver, her şey olacağını varır diyerek omuz silkti ve çıkmak için kapıya yürüdü. Sokak kapısı da tam o anda çalınmıştı. Stanley irkildi bir an. Biteviye geçen yaşamı öylesine hareketlenmişti ki kimin gelmiş olabileceğini tahmin edemedi. Kapıyı açtı. O an karşısında görmeyi en son arzu edebileceği insan duruyordu eşikte. Leonid Chernenko. Ne istiyorsun diye homurdandı. Azizim, hiç de kibar bir karşılama değil bu. Bir İngiliz centilmenine yakışmıyor doğrusu. Ne bekliyordun ki, memnun olmam mı? Beni tehdit eden birini gülerek karşılamam mı yoksa? Stanley'in keyfi kaçmıştı. Tam eski mesleki heyecanlarının beyninde çağrışım yaptığı garip bir mutluluk ve aşk sarhoşluğuyla akşama hazırlanırken, karşısında eski Sovyet rejiminin artığı bir ajanla karşılaşmak tüm neşesini yok etmişti. Rus'un dikkatle kendisini süzdüğünü fark etti. ''Sen alkollü değilsin,'' dedi Leonid. ''Yoksa içmedin mi?'' ''Yeterince içmediğim doğru. Ama beni çok mutlu eden bu ziyaretini bilseydim mutlaka bir kadeh yuvarlardım.'' Demek içmeden durabiliyorsun. Stanley kısa kesmek istedi. Evet, ne söyleyeceksen kısa kes. Bir randevum var. Kiminle? Bu seni hiç ilgilendirmez ahbap. Öyle mi? Biliyor musun dostum? Ayık halini hiç çekilmez oluyorsun. İçkili halini tercih ederim. O zaman kafan daha iyi çalışıyor. Hiç olmazsa durumunu daha iyi takdir edebiliyorsun. Ama şimdi şartları unutmuş gibi bir görünümün var. Yanılıyorsun. Tehdidini unutmuş değilim. Bunun içinde ayık veya sarhoş olman fark etmiyor. Rus sırıttı. Bak bu iyi işte. Söyle bakalım, Muhammed Osuva hakkında bilgi toplayabildin mi? Kısmen, dedi Stanley. Ama topladığım bilgiler çelişkili. Nasıl yani? Bazı kaynaklar Osuva'nın Manado'da olmadığını söylüyor. Bazıları ise hala burada olduğunu. Kesin bir kanaat elde edinceye kadar soruşturmaya devam etmeliyim. Şu kaynakların hakkında biraz açıklama yapar mısın? Stanley omuzlarını silkti. Bu konuda sana açıklama yapmak zorunda değilim. Anlaşmamızda sana sadece Osuva'nın nerede saklandığını öğrenmek şartı var. Yine de bilmek istiyorum. Vaktim gittikçe daralıyor. Bu benim sorunum değil. Senin sorunun ahbap. Çünkü Erika Müller yatı bugün terk etti. Bundan sonra nereye gideceğini bilmiyorum. Ama ne yazık ki onun fazla uzağa gitmesine izin veremem. Bu haber Stanley'e sürpriz olmuştu. Dikkatle bakışlarını Rus'un kara gözlerine çevirdi. Yatı terk mi etmiş? Haberin yok mu dostum? Bavulunu toplayıp Pilgrim's Otel'e yerleşti. Stanley susmak zorunda kaldı. Acaba Erika niye yatı terk etmişti? Orada gayet mutlu ve keyifli görünüyordu. Bunun önemli ve geçerli bir nedeni olmalıydı. Sevgilisi ısrarla Osuva'nın yerini bildiğini iddia ediyordu. Belki ona erişmek için yapılmış bir teşebbüs olabilirdi bu. Aklından ama neden diye geçirdi. Erika bu buluşma için neden Gertrupper'i ve onun yatını terk etmişti? Ayrım sonu, sayfa 189.